Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Pek çoğunuzun bildiği gibi biz bu sene Mart ayında bir uzaktan seminer programı başlattık. Sitemizden yayınlarını da yaptık. Bu seminer programı bizim düşündüğümüzden çok daha başarılı oldu. Allah'a çok şükür. Bu dönemden kastım güz dönemi olarak, bir üniversite dönemi olarak düşünün. Ekim'de tekrar aynı seminer programını başlatacağız. Yine sitemize formları koyduk. Bu ay içerisinde kayıtları alacağız. Bu Ekim ile başlayan dönemde birinci dönem dersleri tekrar edilecek. Yani geçen dönem bunu kaçırmış olanlar tekrar kayıt yapabilirler. İlk dönem derslerini alabilirler. Bu 2 yıllık bir program. Bir ilahiyat ön lisans bölümünde öğretilen bütün dersler bu programın içinde mevcut. Geçen dönem yaklaşık 95 kişi kayıt aldık. Bunlardan 50 küsür kadarı mezun oldu. Dönemi başarıyla tamamladı. Bu arkadaşlarımız da bahar döneminde ikinci kurdan devam edecekler. 4 kurluk bu programa. Bu dönem yeni kayıtları alıyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Sitemizde sol tarafta karşınıza gelen ilk menüde SUSEM adıyla bir link var. Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi. Bu linke girerseniz burada akademik takvimi, tüm ders programını, derslerin hangi hocalar tarafından verileceğini, tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir dönemin ücreti olarak geçen dönem belirlediğimiz 300 liralık ücrette bir değişiklik yapmadık. Geçen dönem ekstradan seçmeli seminerlerimiz vardı. 2 adet seçmeli seminerimiz vardı. Bu dönemden itibaren artık seçmeli seminer uygulamasını bıraktık. Tamamen zorunlu seminerler. Hepsi tek ücrete dahil. Yani 300 lira ücretle ilk kurun içerisinde olan 6 seminerin tamamına kaydolabiliyorsunuz. Bu seminerler 4 kur boyunca birbirlerini takip edeceği için herhangi bir semineri keyfi olarak seçmek ne yazık ki mümkün değil. Programın tamamına kaydolmak söz konusu. Çünkü biz bu programı biraz daha kurumsal bir program olmasını istedik. Biraz daha yani İnsanlar 4 kurun tamamını bitirsinler ve bir ilahiyatçı gibi güzel yetişsinler istedik. Bunu inşallah sitemizden girerseniz, arkadaşlarınıza duyurursanız, paylaşırsanız çok memnun oluruz. Emin olun çok istifade edici bir program. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Teşekkür ederiz. Tabii ödeme konusunda güçlük çeken arkadaşlarımıza geçen dönemde yardımcı olduğumuz gibi bu dönemde yardımcı olabiliriz. Ödemeler taksitlendirilebilir. 3 aya kadar taksitlendirilebilir. Kredi kartı ya da havale yani farklı şekillerde ödeme de mümkün. Bu konularda talebi olan kişiler de vakfımızla özel olarak irtibata geçebilirler. Kendilerine elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Teşekkürler.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin ilgili ayetlerini okumaya devam edeceğiz. Ancak öncesinde buraya kadarki ayetlerin birkaç dakikada toparlamaya çalışalım. Yani asıl mevzu neydi? Asıl mevzu buraya kadar özellikle işte son birkaç aydır üzerinde durulan ayetler talak konusuydu. Şimdi bu o kadar güncel bir konu ki birkaç gün önce Eskişehir'deydim. Babam müftülükte görevli. En fazla Eskişehir'de müftülüğe sorulan sorular nedir diye sordum. En fazla nikah ve talakla ilgili sorular soruyorlar. Yani insanlar müftülüğe telefon açma ihtiyacı niçin hissediyor? İşte bu eğer bu Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı, Ramazan ayı değilse, çok olağanüstü bir durum yoksa, genel itibariyle insanların hayatlarında bir din adamını ya da işte dini bir kurumu arama ihtiyacı hissettiği konuların en başında bu nikah ve talak konuları geliyor. Yani bizim siteye gelen soruların da büyük bir kısmı hep bu ailevi ilişkiler, işte şöyle yaptık, evlenmiş olduk mu veya işte zina etmiş olduk mu? Ben şöyle dedim, şu an karımdan boş muyum, onunla zina mı yapıyorum gibi insanların zihinlerinde hep bu tür problemler var. Ama bir türlü, yani bunlar ne kadar anlatılsa, ne kadar konuşulsa da bir türlü o eski alışkanlıklardan öteye geçilemiyor. Dolayısıyla insanlar bu konuda sürekli bir sıkıntı içerisinde. Yani insanın içini kemiren, mesela bugün işte Almanya'dan bir telefon bağlantısı, yine aynı bununla ilgili. Adam bir iş yapmış, şey de yapamıyor. Yani hepimizde bir Allah inancı şu veya bu şekilde olduğu için insan kendini iyi de hissetmiyor, acaba diyor. Bir de tabii yanlış bilgilendirmeler, ön kabuller, şunlar bunlar. İnsanlar bu konuda sürekli birilerine sorma ihtiyacı hissediyor ama sadece sorma ihtiyacıyla mesele halledilmiyor. Mesela işte bugün herhangi bir müftülüğe veyahut işte insanların güven duyduğu, herhangi bir problemle karşılaştığında soru sorabileceğini düşündüğü bir yere talakla ilgili bir soru sorduğunda verilen cevaplar esasında büyük oranda Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine de hep aykırı. Yani insanların yuvaları yıkılıyor. Adam bir iş yapıyor, onu anlatıyor. Karşı tarafta telefonun öteki ucundaki adamın vereceği cevap sonuçta elinde işte klasik kaynaklardan diyor ki sizin aileniz bitmiş. Bu defa adam ya ailesini dağıtmak zorunda kalıyor ya da farklı yollara şey yapıyor, tevessül ediyor. İşte şunu çok iyi oturtmak lazım. Bir kişinin istediği her an, yani Allah'ın vermiş olduğu bu talak hakkı, erkeğe vermiş olduğu bu talak hakkını istediği her an keyfi olarak kullanabileceği bir hak olarak görmemesi ve bunun oturtulması lazım zihinlerde. Oysa bizim işte klasik kaynaklarımıza baktığımızda bu öyle bir silah ki adamın her an karısına bir tehdit olarak cebinden çıkartacağı bir joker kartı gibi masaya atıp boşadım. Şöyle işte şunu yaparsan boşsun, 3'ten 9'a boşsun gibi bunu bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. Ondan sonra bu defa bunu bu bir anlık öfkeyle yapılan bu hareketi telafi etmek için bu defa dolambaçlı yollar. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre boşamak erkeğe verilen bir hak ama bu belli bir süreci gerektiren bir hak. Yani kişinin zamanını gözetlemesi gereken, bu işte kararlılığını gösterecek adımları atmasını gerektiren bir iş. Eşiyle irtibatını, ilişkisini dikkat etmesi gereken bir dönemi gözetleyecek ve bunun ciddi bir iş olduğunun farkına varacak ve bu süreçleri teker teker geçecek ki ondan sonra bu iş bitsin. Mesela Kur'an-ı Kerim'e göre ilk başta bir kişinin eşini boşayabilmesi için eşinin iddeti içerisinde boşaması gerektiği olmazsa olmaz bir şart. Yani kişi eşine kızdığı her an bu hakkını kullanamaz. Eğer arada bir sıkıntı varsa eşinin iddeti içerisinde olacak. Eşi iddeti içerisinde olacak ve o iddeti içerisinde de temizlik döneminde de eşiyle ilişkiye girmemiş olacak. Eşi ancak böyle bir dönemi takip edecek. İşte hepimizin bildiği, en azından bizim derslerimizi takip eden arkadaşlarımızın bildiği Peygamber Efendimizin örnekliğinde bir olay var. Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer eşini boşuyor ve bu Hazreti Ömer tarafından Peygamberimize intikal edilince Peygamberimiz İbni Ömer'in eşini temiz olmadığı bir dönemde boşadığını öğrenince bu boşamayı geçersiz kabul ediyor. Bu boşamayı geçersiz kabul ediyor ve diyor ki eşin temizlensin. Ondan sonra boşayacaksan süreci o şekilde başlatacaksın diyor. İşte Kur'an'ın, hani biz diyoruz ya, peygamberimizin üsve-i hasene olması, yani Resulullah'ın bizim için anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim'i uyguluyor. İşte bu rivayet, Kur'an'ın talakla ilgili olmazsa olmaz şartının, ilk şartının uygulanması. Yani bir kişi eşini boşayacağı zaman, eşiyle ilişkiye girmediği bir dönemde bunu yapacak. Peki bu yeter mi? Hayır, bu da yetmez. Ayrıca bunu şahitle de tespit ettirecek. Yani işte bakın ben eşimi boşadım, süreci başlattım ve bu süreç şu an işliyor, siz de şahit olun. Süreç tamamlandığında ben yine işte bunu şahitle tespit ettireceğim ve bunu herkes bilecek. Böylelikle bozulmanın ilk adımı, yani bir yuvanın çökmesi, yıkılmasının ilk adımı esnasında ayrıca bu yuvanın kurtulması için de bir adım atılmış oluyor. O ne? Çünkü birileri haberdar oluyor. Yani bu insanların işte sıkıntıları var, boşamaya karar vermişler. İyi niyetli insanların devreye girmesi sağlanıyor. Sonra bir başka korumaya yönelik tedbir, o yani o ilk şartın bunlar türevi denilebilir belki ama hepsi ayetle sabit. Kocası tarafından boşanan kadının aileye içerisindeki fonksiyonlarını aynen devam ettirmesi gerekiyor. Yani evden çıkmayacak. İşte sen beni boşadın öyle mi? Yani sen bana bunu yaptın, ben bir daha bu evde durur muyum? Gidiyorum demeyecek. Çünkü bunu yaptığı an zaten bir sarsıntı geçirmiş aile, ikinci artçı bir sarsıntıyla daha büyük bir darbe alır. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, kocası tarafından boşanan kadın, kocasının evinden, ki aslında o kendi evleridir, ikisinin evidir, ayrılmayacak. Yani işte bizim hani halk tabiriyle ben annemin evine gidiyorum şeklinde bir tavır göstermeyecek. Acaba bu yuva tekrar kurtulabilir mi'nin arayışı içerisinde her ikisi de olacak. Birbirlerini daha sağlıklı bir şekilde belki anlama imkanı olacak. Çünkü ilişkiye girmelerinin yasak olduğu bir dönemi aynı evde paylaşacaklar. Yani bir kadınla bir erkek, yani işte boşamadan belki birkaç gün öncesine kadar aile hayatı yaşayan iki kişi öyle bir sürece girecek ki aynı evi paylaşmalarına rağmen cinsel ilişkiye girmeyecekler. Ve birbirlerini anlamaya, belki birbirlerinin değerini daha iyi kavramaya yönelik bir süreci beraber, böyle bir tecrübe yaşayacaklar aynı evde. İşte kadının evden çıkmaması gibi erkeğin de eşine işte seni görmek istemiyorum, zaten boşadım, evden git gibi bir tavrı da işte bu Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Yani kadın evi nasıl terk etmemekle yükümlüyse erkek de eşini, boşadığı o eşini evden çıkartmamakla yükümlü. İşte Kur'an-ı Kerim'de istisna getiriyor. Çok açık bir namus davası şu bu olursa o ayrı. Bunun dışında her ikisi de evden çıkmayacak. Kadın çıkmayacak, erkek de onu çıkartmayacak. Peki tüm bu aşamalar geçildi. Kadın 3 aşağı yukarı işte 3 aya tekabül eden bir süre kocasının evinde kaldı ve koca kararlılığında devam etti. Ve dedi ki, boşuyorum, tamam. Yani iki şahidi getirdi. Ben işte daha önce sizlerin huzurunda bunu deklare etmiştim. Şimdi yine iddet bitti. Tabii iddeti sayacak erkek, o da Kur'an-ı Kerim'e göre erkeğe verilmiş bir görev. Yani eşiyle yakından ilgilenecek o dönemde. Belki hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar erkek eşiyle karısını boşadığı dönemde ilgilenecek. Belki hayatına hiç ilgilenmediği kadar. Yani onun iddetini takip edecek, temiz olduğu dönemi takip edecek, adetli olduğu dönemi takip edecek. Çünkü iddeti sayma görevi verilmiş. Tüm bunları, tüm bunlar eşiyle işte daha iyi belki diyalog kurma, onunla daha iyi irtibat kurma için belki bunun hikmetlerinden birisi. Ve bu süreç bittiğinde eğer erkek son anda yine ben boşuyorum dediğinde işte Kur'an'a göre en fazla iki defa olur. Et-talâku merratân ifadesindeki iki defa olduğu söylenilen, bildirilen talak hakkının bir tanesini kullanmış olacak. Yani normal şartlarda tüm süreç gözetilerek takriben 3 ay ve belki hayatlarında hiç birbirleriyle ilgilenmedikleri kadar ilgilenmeleri gereken bir süreç erkeğin iki dudağının ağzında kafasına estiği her anda boşadım seni diyerek tamamlanacak, sonuçlanacak ve ailenin yıkılmasına sebep olacak bir karar değildir talak. Dolayısıyla bunu hem mümin erkekler hem mümine bayanlar bilmeliler ki ailelerinin böyle işte bizim klasik kaynaklarımızda yazdığı şekliyle kocanın iki dudağı arasında olduğunu, böyle bir kurum olduğunu, her an yıkılabileceğini, yani kadın üzerinde de böyle bir baskı oluşturulmamış olur. Şayet her ikisi de bilirse, yani sen beni boşarım diyorsun ama bu boşamanın hiçbir anlamı yok. Çünkü diyebilmeli mümine bir kadın. Erkek de ya yani ben evet talak benim hakkım ama benim bu süreci başlatmam, tüm bu süreci gözetmem, nihayete erdirmem ciddi bir işlemi gerektiriyor, bir süreci gerektiriyor derse insanlar bunu böyle çocuk oyuncağı gibi belki tırnak içerisinde kullanmamış olurlar. Dolayısıyla işte bir toplumun belki işte en sağlam, en saygıdeğer olması gereken bir kurumu, aile kurumu da böyle insanların işte telefonu açıp ya ben akşam eşime şöyle dedim, benim yuva çöktü mü? Veyahut işte kocam akşam bana şöyle şöyle yaptı, şimdi o benim kocam mı? Gibi böyle aile kurumunun haysiyetini, saygınlığını işte zedeleyen, yok eden durumlarla karşılaşılmamış olur. Bu art niyetli insanlar tarafından da kullanılmamış olur. İşte hepimiz hatırlayalım. Yani bizim şu Türk filmleri içerisinde belki dine yapılan rencide edici hareketlerin %80'i, %90'ı hep bu nikah ve talakla ilgilidir. Çünkü haklı adam. Yani böyle bir şey olmaz ki. Adam 3'ten 9'a boşsun diyor, kadın boş oluyor, sonra birisini buluyorlar, ne yapacağız biz bunu? İşte bir hülleci getireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bunu bir şekilde çevireceğiz. Bu defa birazcık aklı başında olan bir insan, ya bir dinin müntesiplerinin yuvası, ailesi bu kadar pamuk ipliğine bağlı olabilir mi? Bu kadar basite indirgenebilir mi diyerek bakıyor ve bu defa bunu işte hicivsel bir şekilde hem romanlarında hem filmlerinde insanlara şey yapıyor. İşte bu diyor, yani dindar olduğunuz dinin sizin en kutsalınız olan aile kurumuna bakışı bu diyor. Oysa işte doğrular eğer toplumda sağlam bir şekilde içselleştirilse, öğretilse bunların hiçbirinin şeyi olmayacak, yani fırsat olmayacak. İşte diyelim ki bu anlattığımız birinci süreç bitti ve erkek eşini boşadı. Eğer isterse tekrar yeni bir nikah akdiyle ve yeni bir mehir tayin ederek kişi eski karısıyla evlenebilir ikinci kez. Ama tüm bu süreç bittikten sonra, bu süreç tamamlanmadan eğer ben eşime dönüyorum, iyi niyetini ortaya koyar, insanları yani o aile kurumuyla doğrudan ilgisi olan insanları ikna ederek ben böyle bir şey yaptım ama yanlış yaptığımın farkına vardım. Eşimi sevdiğimin farkına vardım. Bazı şeyleri büyüttüğümüzün farkına vardık. İkimiz de pişman olduk. Dönüyoruz dediğinde, evet bir hakkını kullanmış olur ama süreç bitmeden, yani iddet dönemi bitmeden bu tavrı gösterirse yeni bir nikah akdine gerek kalmaz. Yeni bir mehir de tayin edilmeden eşler tekrar evlenmiş olurlar ama bir hakkını kullanmış olur. Ama süreci tamamladı, tekrar evlenirse yeni bir nikah ve yeni bir mehir. Bu süreci bir kez daha yaşarlarsa, yani kişi bir kez daha bu şekilde daha önce evlendiği veyahut işte boşadığı karısını ikinci kez bu şekilde boşayarak süreci tamamlarsa, artık yine Kur'an'ın ifadesiyle o kişilerin bir araya gelmesinin imkanı yok. Tek bir şartı var. Yani bu da aslında dinimizin aile kurumuna verdiği önemin ve ciddiyetin bir göstergesi. Yani bu işin bir çocuk oyuncağı olmayacağı, kadının da bir gururunun olduğu, ailenin bir haysiyetinin olduğu, bunu iki kez yaptı, bütün toplumun gözü önünde, üçüncü kez tekrar o eski eşiyle evlenmek istiyorsa, burada herkesin oturup ciddi ciddi düşünmesi gerekeceği bir yol, o kadının bir başkasıyla evlenmesi. Ondan sonra eğer, üçten sonra, tabii üçüncü boşamayı yaptıktan sonra, İkinci hakkını böyle kullanıyor. Üçüncü kez tekrar evlenip boşandığında üçten sonra artık ancak işte Kur'an'ın ifadesiyle فَاِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ, o kadın bir başkasıyla evlenecek. Ancak o zaman tekrar eski kocasıyla evlenebilir. İşte bu kadar sıkı şartlara bağlanan bir merasim gerektiren, bir süreç gerektiren boşamanın maalesef bugün işte hala zihinlerimizde 3'ten 9'a, 9'dan 18'e boşadım seni diyor. Yani adam durduğu yerde birkaç, yani bu o kadar basite indirgeniyor ki, yani adam derbi maçı masaya yatırıyor. Fenerbahçe yenilirse boşsun diyor. Bunu söylüyor ve yenildiğinde de vallahi herhalde boş oldu şimdi kadın diyor. Ve adam bunu soruyor. Bunu soruyor. Sorduğunda da gerçekten, yani insaf ehli birisine denk gelmediyse diyor ki sen artık, sizin yollarınız ayrıldı diyor. Bu defa bir sürü dolambaçlı yollar. Ha işte Kur'an-ı Kerim'e göre ailenin temeli olan işte o karı koca arasındaki irtibatlar, ilişkiler, erkeğe verilen bu talak hakkı ancak bu şartlarla neticelenebilir. Evet, bu konuda bizim vakfımıza pek çok sorular geliyor. Yahya hocamdan da bir diğer ayete başlamadan önce varsa güncel şeyler. Ha, yani o iftida konusu, tabii bu erkeğin, tüm bu anlattıklarımız erkeğin boşama hakkı ama her ikisi de bir birey, kadın da sevmeyebilir, bu evliliğin devam etmesini istemeyebilir. Aynı şekilde o da Kur'an-ı Kerim'e göre süreci gözeterek aile yuvasına sona ermesi hakkına sahiptir. Evet, şimdi bu konuyu toparladıktan sonra 233. ayete, Bakara suresinin 230. ayetinden itibaren okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel validatu yurdi'ne evladehunne havleyni kamileyni limen erade eyyutimmer rada'a. Yani vel validatu dediği anneler, yurdi'ne evladehunne, çocuklarını emzirirler. Havleyni kamileyni, tam 2 yıl. 24 ay, kameri ayla 24 ay çocuklarını emzirirler. Limen, kimin için? Eğer bunu istiyorsa, o isteyen. Kim o? Erade eyyutimmer rada'a. Yani çocuğunun emzirilmesini istiyorsa eğer baba, anneler çocuklarını tam 2 yıl boyunca emzirirler. Bu annelere verilen bir görev. Kur'an'a göre, Bakara suresinin 233. ayeti bir anneye bu görevi, bu sorumluluğu yüklüyor. Eğer baba, sen işte çocuğu 2 yıl boyunca emzir dediğinde anneler bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundalar. Ve alel mevludi lehu, peki babaya düşen görev ne? El mevludi lehu, baba. Peki anne bunu yapacak da babaya bu durumda sorumluluk ne? Rizguhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Baba da o kadınların, yani çocuklarını emzirecek olan kadınların rızıklarını, yani yiyeceğini, içeceğini ve kisvetuhunne ve giyeceğini karşılamak zorunda. Neye göre? Bil maruf, maruf ölçülerde. Yani nedir bunun maruf ölçüsü? İşte o toplumda bir annenin çocuğunu emzirirken ihtiyaçları neler ise, baba o ihtiyaçları tam anlamıyla maruf ölçüler içerisinde, maruf biliyorsunuz, sık geçer bizim derslerimizde, aklın ve dinin makul gördüğü, uygun gördüğü ölçülerdir. Ve pek çok konuda marufa hep atıfta yapılır, atıfta bulunur Kur'an-ı Kerim'de. İşte baba kadının giyeceğini, yiyeceğini, içeceğini, onun normal bir şekilde hayatını devam ettirebilecek bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Bunu karşıladığında çocuğunun da 2 yıl boyunca emzirilmesini talep edebilecek. La tükellefu nefsun illa vüs'aha. Bu genel bir kaidedir. Çeşitli formlarda Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani işte herkes gücünün yettiğiyle sorumlu tutulur. Kimseye gücünün üzerinde, gücünün yettiğinin üzerinde herhangi bir mükellefiyet yüklenmez. Yani adam eğer yapamıyorsa, ancak o kadarını yapıyorsa onunla iktifa edilir. Yani illa da şu şartları yerine getireceksinin peşinde koşulmaz. Yapabildiğinin en iyisini yapıyorsa onu tamam marufa göre yapmış kabul edilir. La tudarra validetun biveledihâ ve la mevludun lehu biveledihâ. Ne anne çocuğundan dolayı sıkıntıya sokulur, ne baba. Yani kadın çocuğu doğurdu diye ona sürekli mükellefiyet yüklemek nasıl yanlışsa, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ve bunun karşılığında maruf olan hiçbir şeyi yerine getirmemek nasıl mümkün değilse, aynı şekilde babaya da sen bunun babası değil misin, ne biçim adamsın, şunu yap, bunu yap, millet çocuğuna neler yapıyor, bu çocuk böyle mağdur, yani o da, yani her ikisine de ne anneye ne baba, ortada çocuk kullanılarak eziyet edilmez, rencide edilmez, sıkıntı verilmez. Ve alel verisi müslü zalik, peki yani akla şöyle bir şey gelir, çocuk doğdu ama babası yok mesela. Bu durumda ne olacak? Ya bu defa bu babanın mirasçıları kimlerse bu defa bu sorumluluğun altına onların girmesi sağlanacak. Bakın bu ortada çocuk var ama babası öldü. Bu bir yetim çocuk. Sizler de onun mirasçılarısınız ölen kişinin. Siz onu üstleneceksiniz sorumluluğunu, işte büyütülmesi aşamasındaki yükümlülükleri. Peki İlla da ortada bir çocuk varsa anne emzirmek zorunda mı? Yani bunun hiçbir alternatifi yok. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا اَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتِشَاوُرٍ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Şayet bu ebeveyn oturup beraberce konuşurlar ve derlerse ki tamam sütten kesilsin artık yeter. Bu kadar bunun kararını verirlerse فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Bundan dolayı da ikisine herhangi bir sorumluluk yok. Bunda günah yok. Yani buna karar verecek olanlar da makul ölçülerde anne babadır. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِيُوا اَوْلَادَكُمْ. Eğer bir süt anne çocukları için tutmak isterlerse فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Yine herhangi bir sorumluluk yok. Yani bir süt anneye de bu görevi verebilirler. Çocuğun emzirilmesi için. İzâ sellem tüm meâteytüm bil maruf, ancak yine maruf ölçülerde süt annenin hakkı da verilecek. Yani bir anneye nasıl ihtimam gösteriliyorsa, süt anneye de o toplumdaki maruf ölçüler içerisinde gerekenler temin edilerek, anlaşılarak sen bizim çocuğumuzu emzir denilebilir. Vettekullah, Allah'tan sakının, korkun, çekinin. Yani bunlar, Allah bir çocuğun, bir bebeğin emzirilmesini dahi kitabına almış, ayrıntılarına kadar düzenlemiş ise bunu ciddiye alın. Yani bu konuda herhangi bir savsaklama yapmayın. Ya işte çocuk değil mi? Ne olacak işte? Doğduysa büyür bir şekilde değil. Allah bunun eğer ölçülerini koymuş, sınırlarını çizmiş ise siz de bunu ciddiye alın. Bunlara riayet edin anlamında. Ve'lemû, biliniz ki ennallâhe bimâ te'amelûne basîr, Allah yaptığınız her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. İşte Bakara suresinin 233. ayeti neredeyse ayetin tamamı bir çocuğun, dünyaya gelen bir çocuğun bir çocuğu koruma altına alıyor. O çocuk üzerinde ebeveynin ne tür sorumlulukları olduğunu, yani bunları Allah emrediyor. Allah dünyaya gelen o yavrunun daha ilk andan itibaren sütünü dahi düzenliyor. Koruma altına alıyor ve bunu anne babaya bir görev olarak yüklüyor. Bunu yapın diyor. Bu konuda en iyisini yapmaya, maruf ölçülerde en iyisini yapmaya teşvik ediyor. Ama bundan dolayı yine her ikisine fazla sıkıntı da verilmemesi gerektiği ayetlerden anlıyoruz. Her şeyi olması gereken ölçüde Rabbimiz düzenliyor. Şimdi bu ayette bir kavram var, o da havleyni kamileyni ifadesi, yani 2 yıl. Toplam 2 yıl emzirme meselesi. Bu 2 yıl emzirme ifadesinden hareketle bir takım hükümler tespit edebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerini de dikkate alarak. Mesela Ahkaf suresinin 15. ayeti, yani 46. surenin 15. ayeti. Kur'an'ın 46. suresinin 15. ayeti. Orada da bir süreden bahsediyor Rabbimiz. Ayet şöyle: "Ve vassaynal insane bi validayhi ihsana." Yani biz insana, ana babasına iyilik etmeyi emrettik. "Hamaletu ummuhu kurhan." Anası onu zorlukla taşıdı. "Ve veda'atu kürhe." Ve yine bir sıkıntı içerisinde onu doğurdu, dünyaya getirdi. "Ve hamluhu ve fısaluhu selasüne şehran." Onun hamileliği ve fısaluhu, o anneden ayrılması 30 ay sürmektedir. Şimdi Bakara suresinin 233. ayetinde 24 aydan bahsediyor havleyni kamileyni. Bu surede de 30 aydan bahsediyor. Yani 24 aya 6 ay daha ekleniyor. Ancak bir ifade, bir kelime fazlasıyla, o da ve hamluhu, yani onun hamileliği ve fısaluhu ve ondan ayrılması. Şimdi eğer bu ve fısaluhu, yani çocuğun anneden ayrılmasını, eğer çocuğun Bakara suresindeki 233. ayete göre 2 yıl boyunca, 24 ay boyunca emzirme olarak düşünürsek, 6 aylık bir süre hamilelik olarak gözüküyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani o ve fısaluhu'yu 233. ayette, Bakara 233. ayetteki emzirme olarak çıkartırsak 30 ayın içerisinden, 6 aylık bir süre kalıyor bu ayette. Ve bu 6 aylık süre hamilelik sınırı olarak gözüküyor. Peki bu nedir? Şimdi bu genelde bizim fıkıh usulü eserlerimizde şuna yoruluyor, şöyle bir yorum yapılıyor. Deniliyor ki, Bakara suresinin 233. ayetinde 24 ay emzirme ise, ve burada da emzirme ve hamil, hamilelik 30 aysa, demek ki hamileliğin en az süresi 6 aydır diye bir istidlalde bulunuluyor. Peki bunun pratik değeri var mı? Yani bir çocuğun 6 ayda dünyaya gelmesi veyahut bir kadının hamileliğinin asgari süresinin 6 ay olmasının pratik bir değeri var mı? Bunu da şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki, şayet bir kadın, bu çocuk şu adamdandır deniliyorsa ve o kadın o adamla da 6 ay evliyse, 6 ay olmuşsa, tamam yani hamilelik için 6 ay yeterli, demek ki bu çocuk bu adamın olabilir, denilebilir şeklinde bir istidlalde bulunuluyor. İstidlalde bulunuluyor fıkıh usulünde. Ancak konunun diğer ilgili ayetleri okunduğunda bu 6 aylık sürenin hamileliğin asgari sınırı değil de başka bir şeye tekabül ettiği görülmekte. Efendim. Yani belki ek olarak belki de yani bilmiyorum 6 ay yani olağan bir şey midir doğumda, yani 6 ay diye 6 ayda doğan ve yaşayan var mı ve varsa bunlar mesela ne kadar çoktur onu bilmiyorum, ama bu 6 aylık sürenin Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden hareketle anne karnındaki ceninin, o canlının son 6 ay, doğumun son 6 ayında bir insan olduğu, ona ruh üflendiği ve anneye son 6 ay sıkıntı vermeye başladığı gözüküyor ayetlerden. Çünkü mesela yine A'raf suresinin 189. ayeti, bu konuda oldukça önümüzü açıcı bir ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, Hüvellezî halagaküm min nefsin vâhidetin ve ceale minhâ zevcehâ. İşte insanı bir nefisten yarattı, ondan eşini yarattı. Liyesküne ileyhâ, işte aralarında sükûnet bulsun diye. Felemmâ tegâşşâhâ hamelet hamlen hafîfen femerrat bi. Yani o kadın ve erkek birleştiğinde kadın hamile kaldı, hamlen hafifen. Hafifen ifadesi var. Yani femerrat bih ve bir süre böyle geçti. Yani hamile kaldı ve bir süre hafif bir şekilde bu süreç devam etti. Ayetin devamında felemme eskalet ifadesi, bu hamilelik ağırlaştığında, yani artık kür haline geldiğinde, bir önceki ayette okuduğumuz ağırlaştığında bu defa iş değişti. Dolayısıyla hamileliğin iki dönemi olduğu, bunun birinci döneminin hafif dönem, daha az sıkıntılı dönem olduğu ama ikinci dönemin daha ağır ve meşakkatli bir dönem olduğunu söylüyor. Ve bunun da son 6 ay olduğu. Niçin son 6 ay? Çünkü artık o andan itibaren anne karnındaki o canlı insan oluyor. İnsan oluyor. İşte bir başka ayette yine Secde suresinin 9. ayetinde Sümme sevvâhu ve nefeha fîhi, yani yukarıdan itibaren ayet, önceki ayetlerde işte insan şundan yaratıldı, anne karnında şu aşamalar geçti. Ondan sonra sümme sevvâhu, onu başka bir şekle sokuyor, bir tesviye haline getiriyor. Dengeye oturtuyor. Ve nefeha fîhi min ruhi, ve Rabbimiz ona ruhundan üflüyor. Peki bu ne oluyor? Ve cealeleküm sem'a vel ebsara vel efide. İşte artık o işitiyor, duyabiliyor, algılıyor, hissediyor. Bir insan oluyor. Çünkü ruh üfleniyor. İşte tüm bu ayetler hamileliğin son 6 ayında ki o canlıya insan denildiğini Ve asıl hamileliğin, anneye meşakkat veren, sıkıntı veren hamileliğin o 6 ay olduğu. Dolayısıyla ikinci okuduğumuz ayette ve hamluhu ve fısaluhu selasüne şehra, yani onun hamli ve sütten ayrılması toplam 30 ay sürer ayetindeki o 6 aylık dönem, hamileliğin asgari sınırının 6 ay olmasından ziyade, yani hamileliğin meşakkatli olan kısmının son 6 ay olduğu ve tüm bu sürecin toplam 30 ay olduğu na dair bir sonuç çıkartabiliriz.